Ayrım 13, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 199. Zindanda Rüya. Rüya uykuda olanın uyanıklığı, sırra giden yolun başlangıcı, mana aleminden gelen name, hakikatin hayalden gelen resmi. Asıl neyse rüya onun tevili, rüya peygamber ilmi. Kendi suretinden başka suretlerde görünen her neyse rüya onun aslına işareti. Kendi suretinin dışında vücut bulan her neyse rüya onun aslı suretinde tabiri, gölgenin sahibine nispeti. Bir ben varsa bende benden içeri, rüya bana dair cevherin sureti. Zindanda gece her zaman iki heceden daha fazla, iki heceden daha az olan yine gece zindanda ve zindanda zindanın dışına giden tek yol rüya. Rüyayla kapı kapıya açılır, kapı kapıya kapanır. Kapı minyatür bahçelerindeki serin bahar sabahının yeşiline açılır. Rüyayla lotus çiçekleri, nilüfer demeti, Mısır'ın şaşırtıcı seheri, ırmaklara karışan kına, toprağa yağan bulut, rüyayla rüzgar tek bir çığlık, yağmur büyük bereket. Nil'in üzerinde asılı duran güneş, çölün üzerinde gezilen Bedir, karanlıklar içinde yitenindir rüyayla. Muhal kalkar ortadan farzla, erir sınırlar rüyayla. Rüyayla zincirler kırılır, seneler tükenir. Çekilen acı rüyayla karşılığını bulur. Zulmü zindanda eritir mazlum. Bitmeyecekmiş gibi görünen çile biter rüyayla. Zindanı özler Yusuflar zindanda rüyayla. Güneş, ay ve 11 yıldız secde kılar yıldızsız göklerin altında yaşayana. Bir Züleyha aydınlığı dolar karanlığa, zindanda yeniden doğulur rüyayla. Zindanda tek çıkış yolu rüya. Zindan demek rüya demek, zindanda rüya her şey demek. Zindanda rüya iki heceden daha fazla, ama zindanda iki heceden daha az olan yine rüya. Züleyha'nın rüyası, zindanlardaki masumların rüyası, gardiyanın rüyası, kantincinin rüyası, Firavun'un rüyası, Nemrut'un rüyası, kabak hafızın rüyası, Fetoş'un rüyası. Emine Erdoğan ve arkadaşları hakkında ne diyordu 2 Mayıs 2010 tarihli Zaman gazetesinde Bejan Matur, rüyalarını takip eden kadınlar? Katerina'nın rüyası, bu öykünün de yol açması için nihayet Emine'lerin rüyası. Emine'lerin rüyaları bu rüyaların yanında son derece sığ, son derece yavan, son derece hafif. Olsun varsın ama oldukça net. Uydurulmuşların içinde en uydurulmuşu. Ne kadar uydurulursa uydurulsun, istikbale giden şaibeli ama bir o kadar da etkili bir yol. Okudukları cep fotoromanlarından fırlayan eğreti rüyalar. Önce Emine'ler karışmasın diye onları numaralandıralım. Numaralandırmayı da Tayyip'i tanıma önceliğinden başlayarak verelim. Bu durumda bir numaralı Emine, Emine Şenlikoğlu olurken Emine Gülbaran 2 numarada kalıyordu. Ha, bir de samanlıkta basılan Emine var, onun da bunlarla ilgisi yok. Birinci Emine rüyasında sakallı ve sarıklı bir ihtiyar görür ve anında kendisini tanır. Bir numaralı Emine'ye göre bu İmam-ı Azam'dır. Kendisine İslam dininin inceliklerini öğretecektir. Şenlikoğlu bu, uyanık mı uyanık? Böylece müminlerin bir nevi anası olma hüviyeti de kazanacak, ermişlerden bir ermiş olacak, yavuklusuna kolayca kavuşacaktı. Bir taşla ne kuşlar vuracaktı, ne kuşlar... Ancak 2 numaralı Emine önce 1 numaralı Emine'ye gol atmanın planlarını yapar ve ardından Kerem ile Aslı'ya, Leyla ile Mecnun'a, Tahir ile Zühre'ye taş çıkartmanın. Leyla ile Mecnun uyanıkken rüyalarında sakallı ve yaşlı bir şahıs görürler. Bu şahıs onlara hurma çekirdeği verir de, "Bunu ekin, aşkınız bununla beraber boy verecek," der de, Emine'nin rüyası onlarınkinden ve İmam-ı Azam'dan rüyada din dersleri aldığını iddia eden 1 numaralı Emine'den aşağı kalır mı? Kalmaz, kalmamalı. Emine de öyle düşünür ve başlar rüya görmeye. Görmekle de yetinmez, akabinde anlatır Şule ablasına. "Abla, inanılmaz bir şey yaşadım. Dün rüyamda sakallı cübbeli başında sarık olan bir zat gördüm. Elini uzattı, birini işaret ediyordu. Sen bununla evleneceksin diyordu. Hiç tanımadığım birisi. Beyaza yakın krem renkli elbiseli, boylu boslu yakışıklı birisiydi. Zat yine bak kızım bununla evleneceksin dedi." İşte böyle Emine'nin rüyası. Emine bir rüyayla hem Tayyip gibi Gürcü olan Şenlikoğlu'na hem de Kerem ile Aslı'dan Yusuf ile Züleyha'ya kadar cümle aşıklara golünü atıyordu. Şenlik oğlu bu rüyayla baş edemez. Bu arada iki çocuğu olur. Daha sonraları Recep'le, yani Recep Özkan ile evleniyordu. Çocuklarının babası Recep Özkan değildi. Ancak Recep çocuklara babalarını aratmıyor, onlara sahip çıkıyordu. Şenlik oğlu Emine evlendikten sonra rüyasını ufak bir değişiklikle bakın nasıl anlatıyordu. Hadi Şenlik oğlunun rüyalarını Beyaz Devrim Kalemle Başlar adlı kitabının 42. sayfasından okuyalım. Öğrenme ve öğretme aşkım rüyalarıma taşınıyordu. Rüyamda güneş kitap olurdu bana. Kendisine hayran olduğum İmam-ı Azam radiyallahu anh rüyamda bana fıkıh kitabı okurdu zaman zaman. Öğretme aşkım beni gördüğüm rüyalar ile aldatabilirdi. Kendimi Kaf Dağı'nda görebilirdim. Ama eşimin ve hocalarımın bana verdiği emek meyvesini vermiş, rüyalarla gerçeği birbirine karıştırmamıştım. Uyandığımda gördüğüm güzel rüyalara sevinir, yine de rüyada öğrendiğim bilgilerin doğruluğunu gözden geçirirdim. Gördünüz mü Şenlik oğlundaki doğruculuğu? Öyle şiddetliydi ki İmam-ı Azam'ın rüyalarında öğrettiği derslerin doğru olup olmadığını bile gözden geçiriyordu. Şenlik oğlu aşık olduğunu, hayran kaldığını açıkladığı İmam-ı Azam'a bile güvenmiyor, rüyasında öğretilenleri teyit ettiriyordu. Şenlik oğlu Emine bundan gayrı bu rüyayla avunsun, biz dönelim iki nolu yani Gülbaran Emine'ye. Babası kapalı çarşıda çay ocağı işleten Emine, rüyasında Tayyip'le evleneceğini bildiren, sakallı, cübbeli, başında sarık olan bir zatı gördüğü günden sonra kendini Leyla gibi sonbahar görmemiş bir beyaz gül gibi görüyordu. Tayyip'i ise solmuş sararmış bir çimen. Bu kadar mı? Olur mu? Kendisini Leyla misali sabah gibi aydınlık, Kleopatra gibi bir güç sembolü, Tayyip'i Mecnun gibi kendi önünde söner bir mum şeklinde düşünmeye başlıyordu. Emine sakallı sarıklı zatın müjdesiyle de yetinmez. 29 Nisan 1994 tarihli Milli Gazete'den Halise Çiftçi'ye bakın neler söyler. Dualarımda hep bu işe gönül ve emek veren biriyle evlenmek vardı. Bu davanın eri olmak beni gururlandırıyor. Ve Emine okuduğu roman ve fotoromanların etkisiyle devam eder hayallere. Kim bilir o da okumuştur Yusuf ile Züleyha'yı. Hanım hanımcık ol, böyle denecek Leyla'ya ve o da öyle olacak. Çöle düşen Mecnun Leyla değil, Leyla ağlamak için bile bahane bulmak zorunda, ben öyle miyim ya? Şirin'in bahtına düşen uğrunda dağlar delinen olmak olacak, dağları delen değil suyu bulmak Ferhat'ın bahtı. Aslı en fazla bir ah etekleri tutuştursa da, açılıp kapanan düğme Aslı'nın boyundan ayağına, yanıp küle dönmek Kerem'in hakkı olacak. Ben Aslı gibi miyim ya? Evli evinde yerli yerinde, bana yazılansa benim aldıma, rüyadaki gibi. Şule Yüksel sorar, Tayyip'e sen ne dersin? Tayyip'in ağzından şu cümleler dökülür, annem izin vermez. Emine verir cevabı Şule'nin şaşkınlık tepkilerinin arasından, al ananı da git. Tayyip gitmez, gidemez, sarası tutmuştur. Başlar oltaya gelmiş balık gibi çırpınmaya ve bu söz yüreğine işlemiştir yıllarca çıkmamacasına. O da Emine'nin bu azarını seneler sonra bir garip çiftçiye yükler, hem de yılların acısını çıkararak. Ananı da al git lan! Emine'nin rüyası ve Emine ile Tayyip'in şaibe dolu aşk hikayesi, ülkeyi yönetenlerin ruh halinin tam bir yansıması. Tayyip'in röntgeni, hadi gelin hep beraber izlemeye devam edelim. 4 Ekim 2009 tarihli Vakit gazetesinde Sibel Eraslan, Şule Yüksel ile ilgili yazdığı yazıda bakın neler anlatıyordu. 80 öncesi kurdukları İdealist Hanımlar Derneği'nin darbe gecesinde nasıl kapatıldığını anlattı mesela. Kapısı mühürlenen derneğin içinden o gece Şule Hanım'ın daktilo ve yazı takımını kurtaran delikanlılar bugün Türkiye'yi yönetiyorlar. İdealist Hanımlar Derneği'nin katıldığı toplantılarda sunuculuk yapan kişi şu anda başbakanımızdır. Çiçek tutan genç kızlardan birisi ise başbakanımızın eşidir. Aynı toplantılarda davetiye ve bildiri dağıtan, bardaklara su dolduran, fotoğraf çeken, perde çekip kapatan, sandalye düzelten kızlı erkekli çocukların hepsi bugün Türkiye'ye yön veren büyükler oldular. Emine'nin birbirimize aşık olduk demesinin yanında Tayyip'in maalesef hiç aşık olamadım şeklinde konuşması, evliliğin erkeğin lisansını yitirip kadının master yani lisans üstü bir konuma geldiği bir sözleşme olmasını hatırlatmasının yanında evli bir çiftin aynı konuda evet dediği ve aynı fikirde olduğu son yerin nikah masası olduğu iddialarının bir yansıması gibiydi. Ayla Özcan tarafından Emine Erdoğan'ı övme için kaleme alınan Emine Erdoğan adlı kitabın 56. sayfasında "Zorlu ama güzel bir aşk yolculuğu başlıyor" başlıklı yazıda Emine Erdoğan mitolojik bir aşk efsanesinin kahramanı gibi lanse ediliyor. Emine'ye övgü üzerine övgü düzülüyordu. Övgülerden başlayarak okuyalım. Emine çok güzel ve alımlı bir kızdı. Bir giydiğini bir daha giymezdi. Çok titiz kişiliği oturmuş, ağırbaşlı, konuşurken çevresindeki herkesi etkilemeyi bilen yardımsever bir kızdı. Onun da tıpkı diğer genç kızlar gibi birçok talibi olmuştu. Ama o hiç kimseye yüz vermedi, kimseyi istemedi. Sanki olacakları bekler gibiydi. Hele de Şule ablası onun evlenmesi için en çok baskı yapan, aracı olmak isteyenlerden biriydi. Hatta bir keresinde kendisine evlenmek için münasip bir kız arayan doğulu bir doktorla Şule Yükselşenler Emine'yi tanıştırmak istemişti. Emine hiç istemiyordu ama Şule ablasını da kıramazdı. Sonra da "içim ısınmadı abla" diye geri çevirmişti. Neymiş? Evlenmek için münasip bir kız arayan doğulu bir doktorla Şule Yükselşenler Emine'yi tanıştırmak istemiş. Emine hiç istemiyormuş ama Şule ablasını da kıramazmış. Sonra içi ısınmamış da doktoru geri çevirmiş. Yediniz mi? Vallahi ben yemedim. Aslında işin gerçeği içi ısınmayan Emine değil, Siirtli doktordu. Sizin anlayacağınız olay tersinden anlatılıyordu. Biz de hıyarız ya, Emine'nin attıklarını yiyoruz. İstemiyordum da Şule ablamı kırmamak için kabul ettim. İçim ısınmadı. İçi doğal gazlı kalorifer ya. Tepe başındaki o toplantıdan sonra artık Emine'nin de Tayyip'in de hayatı eskisi gibi olmayacaktı. Her şey ama her şey çok zor görünüyordu. Çünkü Tayyip'in annesi Tenzile Hanım yine İdealist Hanımlar Derneği'nden olan bir Karadenizli kızla Tayyip'i evlendirmek istiyordu. Emine de kızı tanıyordu. Kız başörtüsünden kara çarşafa girmişti. Şule Hanım Tayyip Erdoğan'a bu kızın Tayyip'in geleceği açısından hiç iyi bir seçim olmayacağını anlattı. Tayyip Erdoğan da annesiyle konuşup mutlaka bu meseleyi halledeceğini söyledi. Evlenme garantili rüya. Şule Yükselşenler Emine Gülbaran'la tanışmasını ve Recep Tayyip Erdoğan'la olan evliliğini ve olayın hikayesini kendince masallaştırıyordu. Şule Yüksel derneklerinde toplantıların düzenlendiğini, her gün gelen gidenin olduğunu, her ayın 10. günü kabul günleri olduğunu anlatıyordu. Şule Yüksel Tayyip'in o tarihlerde Akıncılar Derneği'nde başkan, Emine'nin de İdealist Hanımlar Derneği'nde ikinci başkan olduğunu söylüyordu söylemesine de, ancak Şule Yüksel'in anlattıklarında doğruluk payı hiç yoktu. Öncelikle Tayyip Akıncılar Derneği'nde hiçbir zaman genel başkan olamadı. 1975 yılında kurulan Akıncıların ilk genel başkanı T. Rıza Çavuş, 1976'da Mehmet Tezel, 1977'de Mehmet Tellioğlu oluyordu. 1979'a geldiğimizde ise genel başkanlığa Mehmet Güney getiriliyor, 27.11.1979 tarihinde ise Akıncılar Derneği kapatılıyordu. Tayyip Akıncılar'da sapısilik bir konumdaydı, hiçbir etkinliği yoktu. Sadece Kasımpaşa Akıncılar'da yedek üye olduğu iddiaları yıllar geçtikten ve başbakan olduktan sonra yağcıları tarafından dillendirilecekti. Emine de İdealist Hanımlar Derneği'nde ikinci başkanlık yapmadı. Emine o dernekte konuşmacılara çiçek tutuyordu. Yani Emine derneğin çiçekçi kızıydı. Tayyip de İdealist Hanımlar Derneği'nin mikrofoncusu. O kadar, hepsi o kadar, sadece o kadar. Ta ki Abdullah Gül, Bülent Arınç ve kendisi ABD filosunu ziyaret edip ardından Türkiye'de yeşil devrimi gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapan Siyah Orta Doğu ve Türkiye masası şefi Graham Fuller'la tanışana kadar. Bu açıklamaların ardından Ayla Özcan'ın kaleminden Emine'yi övme amaçlı anlatılan Şule Yüksel'in masallarına devam edelim. Çok çeşitli sosyal faaliyetler yapıyorduk. İngilizce, Arapça kurslar, konferanslar, toplantılar, el sanatları. Ben dış işlerinde çok koşturuyordum. Tayyip Bey bir gün geldi bana. "Abla, siz çok koşturuyorsunuz. Sizden benim bir ricam var. Derneğin iç düzeninde ne ihtiyaç varsa siz görün. Ancak dışarıyla ilgili alınacak, götürülecek bir şey varsa onları bize söyleyeceksiniz. Bunlar bizim vazifemiz." Hakikaten de dediği gibi yaptı. Emine'yi tanımıyordu. O sıralarda Tayyip Bey başını kaldırıp bir kadına bakmazdı. Çok ciddi, bununla birlikte çok sempatik bir insandı. Bir gün yine geldi, dedi ki, "İstanbul'da Taksim tarafında Erbakan'ın da katılacağı bir toplantı var. Sizi de bekliyoruz." Eşimden ayrıldığım için tek başıma gitmek istemiyordum. Emine'ye söyledim. Annesinden izin aldık ve gittik. Protokolde yer ayırmışlar. Konuşmacıları anons etmek üzere bizim Tayyip Bey kürsüye çıktı. Gayet bakımlıydı. Hem şiirler okuyor hem de güzel hitaplar ediyordu. O sahneye çıkmadan evvel biz de Emine ile çevremizde gördüğümüz kişiler hakkında birbirimize fikirlerimizi söylüyorduk. Tayyip Bey sahneye çıktığında ben Emine'ye döndüm. Tayyip ne güzel konuşuyor değil mi dedim. Bir baktım başı önünde eğik ve yüzü kıpkırmızı. Evet güzel filan dedi, sesi titriyordu. Anladım bir şeyler var. Daha sonra bir ara gözüm ilişti. O zamana kadar hiçbir hanıma bakmayan Tayyip Bey'in gözü de yanımdaki Emine'ye ara ara takılıyordu. Allah Allah dedim, bir elektrik var ama dur bakalım dedim. Bütün konuşmalar bitti, salondan ayrılıyoruz. Tayyip Bey beni sahne kenarına çağırdı ve çömeldi. Böylece Emine'yi daha yakından gördü. O gece ayrıldık, biz vapurla dönüyoruz. Sordum Emine'ye, sende bir hal var. Kimse de olmadı ama Tayyip çıkar çıkmaz senin yüzün gözün değişti. Abla inanılmaz bir şey yaşadım. Dün rüyamda sakallı cübbeli başında sarık olan bir zat gördüm. Elini uzattı, birini işaret ediyordu. Sen bununla evleneceksin diyordu. Hiç tanımadığım birisi. Beyazı yakın krem renkli elbiseli boylu boslu yakışıklı birisiydi. Zat yine bak kızım bununla evleneceksin dedi. Çok değişik halde uyandım. Anneme bile anlatamadım. Bugün oraya gittiğimde Tayyip Bey'i sahnede gördüğümde tüylerimin ürperdiğini hissettim. Çünkü rüyamda gördüğüm beyaz takım elbiseli adam karşımdaydı. Aynı şahsı aynı elbiseyle görünce Allah Allah, demek ki bugün karşılaşacakmışım diye düşündüm. Gördünüz mü? Sanki Tayyip ile Emine'nin aşkı değil, modern Leyla ile Mecnun sevdası. Hatta Tayyip ile Emine'ninkinin yanında Leyla ile Mecnun'un aşkının lafı mı olur? Olmasa da uydurulmuş, benzerlik de yok değil. Gerçi her iki aşkın tek benzer yanları içinde sakallı bir ihtiyar barındırması. Leyla ile Mecnun'daki sakallı ihtiyar yanında getirdiği hurma çekirdeğini küçük Leyla ile Mecnun'a veriyor ve onu dikmelerini istiyordu. Hurma çekirdeğinin büyüyüp ağaç olması safhasında da onların aşkları da büyüyecekti. Ağaç kurursa işte o zaman aşk da bitti. Emine'nin rüyası her nedense Sabetay Sevi ile Sara'nın evlenme masalını aklıma getirdi. Neden mi? O halde anlatayım. Ufak birkaç güncel değişiklikle bakın nasıl da birbirine benziyor. 13 Ocak 1924 tarihli Vatan Gazetesi, Polonya'da 1648-1649 yılları arasında Kazaklar tarafından gerçekleştiren Şimilniçki katliamı sırasında babasını kaybeden Sara isimli bir kızı rahibelerin yanına alıp büyüttüğünü yazıyordu. Güzelliği ve oynak davranışlarıyla nam salan Sara, İtalyan Livorno Manastırı'ndan ''Ben manastırda kalacak bir kız mıyım? Meşhur bir kadın olmalıyım'' şeklindeki düşünceler içinde firar ediyordu. Aynı anda ruh hastası da olan Sara o günlerde İzmir'de kendi gibi ruh hastası birinin ''Ben Mesih'im'' dediğini duyuyor ve bu olaydan faydalanmak istiyordu. Sevi 1663 yılında ikinci kez Kahire'ye Kudüs delegesi olarak gidiyor, Sara da onun ardından Mısır'a varıyor ve ''Ben aslen Museviyim, küçük yaşımda Katolik rahibeleri beni çaldılar, bir manastıra kapadılar, beni Hristiyan olarak yetiştirdiler, bir gece kapalı kaldığım yere bir nur indi bana, yeryüzüne yeni bir düzen kuracak olan Mesih dünyaya geldi, şimdilik dünya adeti üzerine yaşıyor, ismi Sabetay Sevi'dir, 1666 yılında mucizeler ortaya çıkacak, ona tabi ol, sen Allah tarafından ona verildin, onunla evlen dedi. Şimdi 10 puanlık bir uzman sorusu. Sabetay'ın üzerinde o an ne renk elbise vardı? Tahmin ettiğiniz üzere otel zamparaları gibi kreme yakın beyaz. Gülmeyin, bu insanlar yıllardır ülkemizi güya yönetiyorlar. Emine'ye rüyasında Tayyip'le evleneceğini söyleyen sakallı ihtiyarların nereden türediğini türedildiğini zannediyordunuz? Ya da Ermeni Said'in nurculuğunun, boşverin yıllardır hep keklendik ve hala da kekleniyoruz. Bunları bir yana bırakıp biz yine Sara'nın anlatımlarına devam edelim. Manastırda bulunduğum odanın her tarafı kapalı olduğu halde nur içinde manastırdan çıktım. Sara'nın bu hikayesini canına minnet bilen Sabetay kendisinin de Sara'yı rüyasında gördüğünü ve gayipten gelen bir sesin bu kız sana eş olarak seçilmiştir, onunla hemen evlen dediğini herkese yaydı. Çevresinde hafif meşrep bir kadın olarak tanınan Sara ile Sabet Aysevi, Yusuf Çelebi adıyla tanınan ve asıl ismi Yosef olan bir Yahudinin evinde evleniyordu. 5 Haziran 1927 tarihli Son Saat gazetesinin yazdığına göre Sabetay'ın evlendiği Yosef'in evinde Sabetay bir başka kadınla uygunsuz bir biçimde basılıyor. Karşısında subaşıyı görünce Sara ya da başka bir deyişle epilepsi nöbeti geçiriyor ve ağzından köpükler saçılıyordu. Sara ve Sabetay ikilisi ruh hastasıydı. Sabetay'da ekstradan bir de epilepsi yani Sara hastalığı vardı. Ruh hastalarının birçoğu gibi kendilerini bazen bir kral, bazen de peygamber olarak görüyorlardı. Meşhur olmak insanları kandırarak onların sırtlarından menfaat temin etmek amacıyla uydurulan bu hikayelere insanlar maalesef sürekli olarak inanmışlardı. Bugün de kötü niyetli insanlar bu tür masallara biraz değişik bir versiyon katarak saf insanlarımızı aldatıyorlar, onları sömürüyorlardı. Sömürmekle de kalmıyorlar, kendilerini padişah, peygamber vesaire olarak lanse ettiriyorlardı. Hadi bir hatırlatma daha yapıp tekrar dönelim Emine'ye. Sabetay'ın dilinden düşürmediği kentlerin başında hangisi geliyordu? Hangisi olacak? Gazze. Emine'nin rüyasına gelen sakallı ve sarıklı ihtiyar onların aşklarını riske atmıyor, evlenme garantisi bile veriyordu. Sakallı sanki 1400 küsur sene önce Kureyş'ten gelen falcı, kahin, medyum, hepsinden önemlisi Emine'nin tanımlamasının tam karşılığı, Kur'an'da birçok yerde lanetlenen kişi olan Ebu Leheb'di. Emine de bütün bunları bildiği için sakallının bu garantilerine rağmen bakın nasıl bir soru soruyordu.
''Ama ben tanımıyorum bile, ne olacak?''
Öyle ya, ne diyordu Emine? 29 Nisan 1994 tarihinde Milli Gazete'den Halise Çiftçi'ye,
''Dualarımda hep bu işe gönül ve emek veren biriyle evlenmek vardı. Bu davanın eri olmak beni gururlandırıyor.''
Bu durumu bilen Şule Emine'ye rüyandaki sakallıya da mı inanmıyorsun dememiş demesine de ancak verdiği cevap kitapta şöyle yer alıyordu.
''Ben de ne olacak, sen bununla evleneceksin. Birbirinize çok yakışırsınız. Çünkü sen de bir dava insanısın.'' dedim. Hiç cevap vermedi. Aradan kısa bir zaman geçti. Benim ikinci eşinle evlenmem mevzusu ortaya çıktı. Bakırköy'de bir bürolarının boşaldığını bana söyledi. Tayyip Bey'i bu büroya çağırdım.
Büroya gelen genç Tayyip en az Şule Hanım kadar istekliymiş. O söylemek istediğini söyleyemeden Tayyip lafa atlamış. Bakın hemen ne sormuş.
''Ben de size bir şey söylemek istiyorum. O yanınızdaki hanım akrabanız mıydı?''
Şule cevaplamış, ''Kardeşim kadar sevdiğim, tanıdığımız, çok saygı duyduğumuz birisi.'' Sonra da eklemiş, ''Karşı taraf da boş değil, ister misin bir teşebbüs edelim, hayırlısıyla dünya evine girersin.''
Tayyip saçlarını başlarını yolarak şöyle yakınmış, ''Abla, o derdimi hiç sorma ama annem müsaade etmez. Bilirsin ben hiçbir kıza gözümü kaldırıp bakmam. Bu nasıl oldu bilemiyorum. Hakikaten bugüne kadar duymadığım bir duyguydu. Dikkatimi çekti.'' Ama annem katiyen izin vermez. Çünkü beni o Karadenizli bir kızla evlendirmek istiyor.
Ve Emine Tayyip'ten duyduğu bu cümlelerin ardından yan odadan çıkarak yukarıda aktardığım o ünlü sözünü söylüyordu. Al ananı da git. Böylece çiçekçi kızla sunucu olan arasındaki aşk daha başlangıçta kaynana kazasına uğruyordu. Ama Ayla Özcan, Emine Erdoğan adlı kitabında Tayyip ile Emine'nin şaibeli aşklarına mitolojik bir hava vermeye çalışıyordu. Versin, biz de saf saf okumaya devam edelim. Çok kilo kaybetmişti. Emine de en az onun kadar kötüydü. Hem ne yapacağını bilmiyordu. Hem de o sıra elinden hiçbir şey gelmiyordu. Çok sıkıntılı ve uykusuz geceler geçirdiler. Bu sıkıntılı günlerde derdini annesine bile açamayan Emine'nin tek sırdaşı Şule ablası ve onun kardeşi Çiğdem'di. Tayyip ile Emine, Tillolu Şıh Bedrettin dahil olmak üzere araya girenlerin çabaları sonucunda Tenzile Hanım'ı ikna ediyorlardı. Ha, bu arada Ebu Leheb kılıklı ihtiyar ne oldu diye sorarsanız, o başkalarının rüyalarında olduğundan olacak bir daha Emine'ye uğramıyordu. Sakallı, cübbeli ve dahi sarıklı ihtiyarlar Emine'nin aşk trafiğini düzenlemek için demek ki rüyasına bir kere gelmiş. Gelir, gelmeli. Oğuzhan mı bu? Kapıyı iki kere çalsın. Sivaslı Sarraf mı ya da tuhafiyeci Ender mi? Sucukçu Mustafa mı? Yok yok, öyle şey olur mu? Allah Allah, neydi? Evet evet, kapıyı iki kere çalan Oğuzhan değildi, postacıydı. Onun da Emine ile Tayyip'in aşkında yeri yok. Tayyip ve Emine 4 Temmuz 1978 tarihinde Tepebaşı gazinosuna dünya evine giriyorlardı. Gözler düğünde onları tanıştıran, Karadenizli çarşaflı kızı ekarte eden, evlenmeleri için olağanüstü çabalar sarf eden Şule ablalarını arıyordu. Ama o yoktu. Gelmemişti, daha doğru bir deyişle gelememişti. Çünkü dönemin cumhurbaşkanına hakaretten 9 ay 10 gün hüküm giymiş cezaevinde gün sayıyordu. Gerçi Şule ablanın çok az günü kalmıştı. Ancak aşıkların da aceleleri vardı. Orta kattaki kiracıları da rahat vermiyordu. Bu nedenle Şule ablanın hapisten çıkmasını bekleyememiş düğünlerini yapmışlardı. Oysa Şule ablalarının anca bir ayı kalmıştı tahliyesine. Kaldı ki Şule ablaları 21 Eylül 1971 tarihinde Bursa cezaevinde Şule Yüksel Kars adıyla kaleme aldığı şiirinde bakın Mücahit kardeşlerine nasıl sesleniyordu. Ama Tayyip o tarihlerde Şule Yüksel'in boşandığını söylememiş miydi? Hani o nedenle Tayyip abla sen zahmet etme alışverişlerini biz yaparız dememiş miydi? Gerçi arada bir evlenme meselesi geçiyorsa da başka bir hayat hikayesindeki tarihe o durum uymuyordu. Boşverin, İslamcıların ne evliliklerine ne de boşanmalarına akıl sır eriyor. Bırakalım bunları biz, Şule Yüksel'in Hür Mahkum'dan Mahkum Hürlere başlıklı şiirini okuyalım. İlk İslam şehidesi Hazreti Sümeyye'nin, izinden gideceğim o kahraman ninemin. Ebu Cehil birdi dün, bugünse binlercedir. Hepsiyle savaşım var, zafere ettim yemin. Demirler kara burada ama aldım akpaktır. Zalime hakkı ihtar hükümdar olsa haktır. Firavuna Nemrud'a kalmamış fani dünya. Sorarım size hangi zalime kalacaktır? Şule Yüksel İslam'ın ilk kadın şehidi Hazreti Sümeyye'nin izinden gideceğini söylüyordu. Öyle ya, İslam'ın ilk günlerinde Hazreti Sümeyye'ye dininden dönmesi için baskı yapılıyor. Ayakları develerle her iki yana bağlanıyor. O dininden dönmeyince develer her iki yöne ters istikamette sürülerek şehit ediliyordu. Şule de kendini onun yerine koymuş, izinden gideceğim o kahraman ninemin diyordu. Şule başka yola çıkmışken Tayyip ile Emine ise o günlerde evlendirme memurunun izinden gitmeyi tercih ediyor, doğan kızlarına Sümeyye adını veriyorlardı. O da Hazreti Sümeyye gibi İslam kahramanı olsun diye. Ya da Tayyip'in başbakan olduktan sonra itiraf ettiği üzere din ve dince kutsal sayılan değerleri kullanmak amaçlı olarak. Tayyip'in Sümeyye'si babası gibi oldukça uyanık çıkıyor, ablasıyla katıldıkları türban eylemlerinde hep arka sıralarda yer alıyordu. Sebebini soranlara ise verdikleri cevap adeta babaları gibi kahramancaydı. ''Ne yani önde durup da kafamıza cop mu yiyelim?'' Düğünde Şule abla yoktu ama sakalı sarı ve cübbesiyle til dolu Şeyh Bedrettin vardı. Bedrettin'in düğünde ne işi vardı? Şimdilik onun tam ve net cevabı yok. Her ne kadar Tenzile Hanım'ın razı edilmesindeki en büyük pay sahibi ise de... Boş verin, geçelim. Tayyip ile Emine, 3. sınıf Yeşilçam filmlerine taş çıkartacak bir senaryo ile başlayan aşk hikayelerinin ardından evlenmişlerdi. Emine 2 Kasım 1994 tarihli Meydan Gazetesi'ne yayınlanan söyleşisinde şunları söylüyordu. Evet, o beni beğendi, ben onu beğendim. Birbirimize yıldırım aşkıyla tutulduk. Ancak Tayyip Bey'le flört dahi edemeden evlendik. Emine, şimşek, yıldırım aşkıyla vurulduklarından bahsederken Tayyip 20 Ekim 1996 tarihinde Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın ile yaptığı söyleşide Emine'yi şöyle yalanlıyordu. Aşkı reddetmiyorum ama maalesef aşık olamıyorum. Tayyip yine Gülden Aydın'a verdiği röportajında görücü usulüyle evlendiğini söylüyordu. Tayyip'in incileri sadece bu kadar mıydı? Olur mu hiç? Bakın daha neler anlatıyor. 16 yıllık evliyim ama hiç aşık olmadım. Emine'yi yalancı çıkarmak pahasına garip bir şekilde aşık olduğunu, bu uğurda iğne ipliğe döndüğü günleri unutan Tayyip'i tanımlamak öyle kolaydı ki, şu tarif onun kişiliğinin aynasıydı. Yanar dönerdi, öyle yanar dönerdi ki polis arabalarının tepe lambaları onun hızına yetişemezdi. 13. Ayrımın sonu, sayfa 213.